Ayrım 2. Sayfa 15. İkinci katta yüzüm duvara dönük olarak 2 saatten fazla beklettiler. Suratım hemen hemen duvara yapışık, sıva kirecinin keskin kokusu geliyor burnuma. İyi geliyor bu koku. Her nedense şimdi bir yayla, bir dere, koca koca çınar ağaçları, salkım salkım söğütler, dere kıyısında çamaşır tokmaklayan kız kardeşlerim geldi gözümün önüne. Oracıkta onların yanında bir kenarda bir tatlı su yengecini deliğinden çıkarmaya çalışırken buldum kendimi. Deliğin önüne sürüp yavaş yavaş çektiğim ot parçasını izliyor yengeç yavrusu. Delikten çıkar gibi oluyor, sonra birden hop içeri kaçıveriyor. Dert vallahi. Böyle yaman bir yoldan yengeç yavrusunu kandırıp mandepsiye bastırmak isteyen benden başka birisi olmak gerek. Diyelim şu cehennem zebanisi, şu benim peşime düşen adam. Kaçacak bir deliği, yapmacık denilebilecek hiçbir durumu olmayan benim gibi birinin peşindeki şu yeşil gözlü cehennem zebanisi. Los, los. Tanrıların da, kulların da los, los diye ünlediği bu los, losların ne anlama geldiğini pek iyi bilen benim gibi birinin peşine. Yan gözle koridoru inceliyorum. Uzun, rahat, 2 büyük pencereden bol bol giren ışıkla baştan başa aydınlık bir koridor. Hiç eşyası yok, çıplak. Sağdan soldan sıra sıra kapılar. Her birinin yanında hipnotizma edilmiş, duvarı koklayan insanların sıralandığı sayısız kapı. Benim sıramda 2 metre kadar ötemde yaşlı bir bay. Saygıdeğer bir ağırbaşlılıkla bu duvar koklama işine devam ediyor. Gözlerimiz bir an kaçamak yapıp buluşuverdiler. O bana gülümsedi ilk. Bu gülümsemesinden ötürü ömrüm boyunca borçlu sayacağım kendimi bu baya karşı. Arkamdan bir kapı açıldı. Koridor birden sesler, gürültüler, çeşitli dillerde konuşulan sözler, boğulan bir insanınkine benzeyen iniltilerle doldu. Kapı tekrar kapandı. Dışarı çıkan 2 Alman subayı kaygısız, rahat, havlamaya benzeyen sohbetlerine dalmış gidiyorlar. Koridorun dip tarafından kahkahaları duyuluyor. Yavaş yavaş merdivenleri inip kayboluyorlar. Şimdi koridorlarda tam bir sessizlik ve bu 2 Alman subayının çizmelerinden havaya yayılan koku. O kadar. Bu sefer yanımdaki kapı açılıyor. Telaşsız, sakin, düpedüz konuşmalar duyuyorum uzaktan. Bu oda çok büyük olmalı. Bekliyorum bakalım kimler çıkacak. Ama çıkan yok. Ancak bir el uzanıyor. Bu el duvarın yüzeyinde bir şeyler arıyormuş gibi kımıldanıyor. Beni mi arıyor acaba diye geçiyor aklımdan. Gayet sakin, bunu çok iyi hatırlıyorum. Başımı yana eğerek boşlukta bir şeyler arayan bu elin kemikli parmaklarına öylece ancak değecek kadar yaklaştırıyorum. Yanılmamışım. Bu parmaklar kısa bir şaşkınlıktan sonra sevinçten titreyerek birden saçlarıma yapışıyor. Kırkılmaya götürülen bir koyun gibi beni içeri çekiyor bu parmakların eli. O da gerçekten büyük. Çok büyük. Koca koca pencereleri de var. İkisi kuzey, öbürleri doğu yönünde. Sivil giyinik bir Alman büyük bir masanın başında oturmuş, kayıtsız, esneyerek bana bakıyor. İleride daha büyük bir masa. Telefonlu, yeşil çuhalı, kristalli. Bu masa sorgumu yapacak olan adamın masası diyorum. Masayı ona yakıştırıyorum. Odanın orta yerinde topaç gibi gri saçları dağınık, bizden biri olduğu besbelli bir başka adam dikilmekte. Saçlarımı bıraktılar da adamı görebiliyorum. Herif adımı bile söylemeye tenezzül etmiyor. Ağırbaşlı, yaşlı, pek sayın bayların karşısına öylece çıkarıyor beni saçlarımdan çekerek. Bu adam o yeşil gözlü adam, ta kendisi. Çevrem artık sakin olmaktan çok uzak. Bu yeşil gözler her şeyi harekete geçiriyor, her şeye renk veriyor, herkesi kızgın hale getiriyor. Burnundan zehir damlayan, gözleri kin dolu bu kıkırdak yapılı herif gidip karşıki büyük yazı masasının başına geçiyor. Belli ki sorgumu kendisi yapacak. Üçü de gözlerini dikmiş bana bakıyorlar. Ben de onlara bakıyorum. İş mi yani bu yaptığınız şimdi? Bu sözü ben söylemedim. Başkası da söylemedi bu odada. Kafamda dolaşan bir söz bu. Bu ters anımda bile o atalar meşvereti acaba neden gevezeliklerine, sohbetlerine, hoşbeşlerine bir son vermez? Bu sözün ardından yengeç yavrusunu deliğinden çıkarmaya çalışan yumurcağın kaçamak kaçamak bakışlarını sezmek fırsatını buluyorum. Bu söz o yumurcağın sözü. O da demek eskidi, yaşlandı, emekliye ayrıldı da içimde çöreklenen atalar meşveretinin bir üyesi oldu. Petro Marmaras sen misin? Sorgu başlıyor. Konuştukları dilden bazı kelimeleri anlıyorum ama tercüme etmelerini bekliyorum. Bu, insana tükürüğünü yutabilmek, yutkunmak, herhangi bir şaşırma durumunu gizlemek, sesinin tonunu ayarlamak için zaman kazandırıyor. Bu pek önemlidir. Gri saçlı adam bilmece çözercesine sorulan soruları bana tercüme ediyor. Alman bir yandan zapta geçiriyor, bir yandan da esniyor. Doğum yerim, baba adım, ana adım, o kadar. Başka bir şey sormayacaklarmış gibi bir halleri var. Kıkırdak yapılı Alman ayağa kalkıyor, beni bir çocuk gibi elimden tutuyor, dışarı koridora çıkarıyor. Yolun açık olsun, güle güle. Yumurcak yine karşımda. Bu sefer beni kızdırmak, kıskandırmak için cebinden yengeç yavrusunu çıkarıp gösteriyor. Hücreme götürüyorlar diyorum. Can sıkıcı bir ziyaretten sonra evime dönüyorum sanki. Öyle hızlandırıyorum adımlarımı, acele ediyorum bir an önce varmak için. Merdivenin yarısına kadar iniyoruz birlikte. Birden duruyor Alman. Bir şey unutmuş gibi yapıyor, geri dönüyoruz. Bu sefer bir başka odaya giriyoruz. Burada uzun ve dar bir park bankından başka eşya yok. Bu bankın üstünde yarı çıplak, hamur mayası gibi beyaz, pörsük parçaları yer yer sarkan bir et yığını horlamakta. Sorgumu yapan Alman dürtükleyip uyandırıyor bu et yığınını. Bu et yığını ayakta bir fil. Minicik gözleriyle beni tepeden tırnağa süzüyor. Her an ağzını açıp, bu mu? Bir lokmalık bir şey, yiyiveririm onu diyecekmiş gibi geliyor bana. Et yığını koşup bir kapıyı açıyor. Gidişinden, yanımdan geçişinden, geçerken bana bakışından bunun beni işkenceye çekecek olan adam olduğunu anladım. İşte işkencecim diye geçirdim aklımdan. Bu buluşumun bendeki etkisini hiç unutamayacağım. Bir sürü sorunla karşılaştım ömrüm boyunca. Hayal gücüm şu ana, şu yıldırım hızıyla geçen saniyelere bu et yığını için bir hayat hikayesi sığdırmaya çalışıyor. Çırpınıyor delicesine. O beyaz karın, o maya gibi etler kafamı kurcalıyor, gıdıklıyor. Bu et yığınını şöyle tasarlıyor kafam. Hiç dışarı bırakılmıyor. Burada kapalı tutuluyor, yedirilip içiriliyor, besleniyor. Adım attırmıyorlar bu odadan dışarı. Can sıkıntısından kuduruyor. Yapacak bir işi de yok, deliye dönüyor. Sonra birden önüne işkence edilecek birini atıveriyorlar. Bir zevk oluyor ona. Bu onun işi, hayatının neşesi. 15 yaşından beri onun mesleği bu. Kafam işte böyle bir hayat hikayesi yakıştırıyor bu et yığınına. Ürpererek ardından yürüyorum bitişik odaya doğru. Burada bizi tercüman bekliyor. Şimdi her şey gün ışığına çıkıyor. Beni merdivenin yarısına kadar indirmeleri bir tertip sorgumu yapan Alman'ın tertibi. Umutlandırmak, sonra da geri çevirmek birdenbire. Umudu öldürmek, kanatlanıp uçmaya hazırlanan umudu yok etmek. Sıra şimdi ruh savaşına geldi. Bu savaş başladı bile. Niye bütün bunlar diye geçiriyorum içimden. Acaba hakkımda neler biliyorlar? Maundan alçak bir masanın üstünde bir Westinghouse radyosu var. Radyonun hemen yanında iki sandalyenin kenarlarına iliştirilmiş, kalınca, rendelenmiş, kirli bir tahta parçası. Bu iğreti bankın üstünde sığır sinirinden kıvrılmış bir kırbaçla kan lekeleri dolu telden bükülmüş dikenli bir başka kırbaç. İkisinin de saplarında kanlı parmak izleri. Odadakiler hep birlikte bir ipin düğümlerini çözmekle meşgul. Bu aralık odanın orta yerinde bekletiliyorum. Kimsenin benimle ilgilendiği yok. Böylece çevremi incelemek fırsatını buluyorum. Odanın öbür köşesinde bir masa daha var. Bu masanın üstünde dünyanın en acayip aletleri. Bunların neye yaradığını ancak bir elektrik teknisyeni bilebilir. Bunların arasında üzerinde bir sürü yay, düğmeler, daha başka şeyler bulunan demirden yapılmış bir şey daha var ki şeytan tacına benzer bir nesne. Sorgumu yapan Alman tercümana bir göz işareti yapıyor. Tercüman başkaca bir söze lüzum kalmadan işe başlaması gerektiğini anladı. Koşup radyoyu açtı. Odayı neşeli bir parçanın nameleri doldurdu. İnsan daha rahat nefes alabiliyor bu müzikle. Pencerelerin camları kapatıldı. Ruh gizli bir ayine katılmaya hazırlanıyor. İpin düğümleri bir tamam çözüldü. İki Alman bundan pek memnun. Bu iple bağlayıp dövecekler beni diyorum. Sokaktan sesler duyulmasın diye kapadılar pencereleri. Ama tavandaki ceraskala benzeyen bir tertibatın tekerleğinden sarkan ipe bir mana veremedim. Bu da bir psikolojik tertip olmasın? Belki. Das Wasser, su diye soruyor Alman. Tercüman aşırı işgüzarlıktan olacak, yarı şaşırmış durumda kalçalarını oynata oynata dışarı koşuyor. Ötekiler işaretler yaparak bu iple beni asacaklarını anlatmak istiyorlar. Dilim nah öylece dışarı sarkacak, başım şöylece omzumun üstüne düşecekti. Bakındı, boğazımdan asılacağım ve de başım öylece omzuma düşecek. Bu cellatlarda hayal gücü sıfır doğrusu. Ama varsın başım omzuma düşüversin. Öyle olsun. Tercüman pis simsiyah su dolu bir kovayla dönüyor. Kovayı bir kenara bıraktıktan sonra Alman'a kelepçeleri uzatıyor. Pırıl pırıl çarktan çıkma. Formaliteler tamam galiba. Ellerimi arkaya alıp kelepçeyi bileklerime geçiriyorlar. Fena sıkıyor kelepçe. Bunu tercümana söylüyorum. Gülümsüyor, söylediklerimi hemen tercüme ediyor. Ya demek sıkıyor diyor Alman. Gevşetelim biraz. Kelepçeyi bir iki diş daha sıkıyor. Anladım. Burada her ne olursa olsun, iyi ya da kötü, hiç ağzını açmayacaksın. Alman son derece ciddi bir tavırla bana daha iyi hissedip hissetmediğimi soruyor. Daha iyi diyorum. İnanır gibi yapıyor, başını sallıyor anlamlı. Kendisinin de bunu istediğini, acı çekmemi istemediğini anlatmak istiyor. İşkenceciye göz kırpıyor. Kollarını elinden geldiği kadar yukarı kaldır diyorlar. Öyle değil, bak şöyle, benim yaptığım gibi yapacaksın diye gösteriyor tercüman. Kollarını öne doğru, omuz hizasına doğru, jimnastik hareketinde olduğu gibi uzatıyor. İşte benim yaptığım hareketin aynını. Arkaya doğru yapacaksın. Daha fazla sıkıntıda kalmaman kendi elinde. Dikkat, var gücünle hareket et. Kollarımı elden geldiği kadar kaldırmaya çalışıyorum arkadan. Ama bağlı olduklarından kaldırmama imkan yok. Tek santim bile kaldıramıyorum. Hoş pek de öyle ahım şahım bir gayret gösterdiğimde yok ya, ama ne de olsa herifleri daha çok kızdırmamak için bir şeyler yapmak gerek. Umursamadığımı anlarlarsa iş kötüye gider belki. Alman, kaldıramıyor musun daha fazla diye soruyor. Hayır, kaldıramıyor diye karşılık veriyorlar benim yerime. Biraz yardım edelim öyleyse. Hadi biraz yardım et ona diye çıkışıyor kuru üzüm çiğneyerek bekleyen öbür Alman'a. Bu sonuncusu kelepçeden tutarak kollarımı kuvvetle yukarı doğru çekiyor. Çok acıyor. Öne eğiliyorum acıdan. Postalını belime dayayıp yeniden daha kuvvetli çekiyor kollarımı. Ayağı ile kuvvetle itiyor bel kemiğimin üstünden. Yüzü koyun düşüyorum. Herifin ayağı sırtımda, parmakları bileklerimde kerpeten gibi. Bir krak krak ve tamam. Şimdi dilediği gibi aşağı yukarı oynatıyor duygusuz kalan kollarımı. Dilediği kadar, dilediği gibi. Ama ben artık hiç dayanamaz hale geliyorum. Döşemenin tahtalarını dişliyorum acıdan. Hücremin duvarında okuduğum o birinci dereceden işkence bu olsa gerek. Böyle geçiyor aklımdan. İnsan böyle bir kasırganın içinde bile düşünebiliyor demek. Az sabret, şimdi çözecekler seni diye fısıldıyor kulağıma tercüman. Böyle bir haber serbestsin, gidebilirsin gibi değerli sözlerle bile kıyaslanamayacak kadar önemli. Elimden gelse tercümana teşekkür edeceğim, sarılıp boynuna öpeceğim. Onun bu iyiliğini hiç unutmayacağım, bu insanlığını karşılıksız bırakmayacağım diye söz veriyorum içimden. Çek diye komut veriyor sorgum yapan Alman. Cellat kayıtsız işine devam ediyor. Bir an kendimi boşlukta hissediyorum. O kadar hızlı çektiler ki başım tavandaki ceraskalın tekerleğini çarpıp fena acıdı. Başım dönüyor. Daha da kötüsü kol kemiklerim omuz başlarımda ve dirsek mafsallarında çatır çatır çatır diyor. Gövdenin bütün ağırlığı yavaş yavaş dikey duruma gelen kollarda. Gövde ve kollar bir hizada şimdi. Baş kolların arasında dimdik ne sağa ne sola düşüyor. Kemiklerinin sinirlerle birlikte kıvrıldığını duyuyorsun. Kemikler, damarlar, sinirler hep beraber kıvrılarak bir kitle oluyor. Maksat bu kıvrılmış, burkulmuş, renksiz kitlenin yavaş yavaş çökmesi, kırılması. Bükülen yaş bir değnek gibi büküyorsun, büküyorsun, bir an geliyor değnek kırılma noktasını aşıyor. Önce yeşil kabuk çatlıyor, sonra bu kabuğun altından çıplak, parlak, beyaz ağaç kısmı görünüyor. Değneğin kemiği bu. O da bir an mukavemet noktasını aşıyor, lif lif açılıyor, sağa sola kıymıklar saçılıyor. Acı duyarmışçasına çıtırdıyor. Sonunda birden çat diye kırılıyor. İpin sarkık ucunu duvardaki halkaya bağlıyorlar. Kemiklerim etlerimi delerek dışarı fırlıyor sanki. Koltuklarımın altından sipsivri kanlı kemikler fırladı dışarı sanki. Bekliyorum. Döşemeye damlayacak kanları bekliyorum. Damlamıyor. Tek gördüğüm gövdemin döşemeden 1 metre kadar yüksekte sallandı. Böyle bir anda insan yumuşak, insancıl bir şeyle karşılaşmak istiyor dayanabilmek için. Ama ne gezer? Asık suratlı, kin dolu gözlerle bana bakan bu 3 canavardan başka bir şey göremiyorum. Acaba şimdi ne olacak? Bu soru senin kendi kafandan gelmiyor. Bütün bünyenden, gövdenden gelen bir inilti bu. Bu soruyu damarlarındaki kan kendi ilkel, anlaşılmaz dilinde soruyor. Ama ne beynin ne de sinir merkezlerin beklenen tehlikeyle ilgili olarak bu soruya bir karşılık verecek durumda değil. Bu an vücudun istila edilmiş, bölünmüş, bölge bölge ayrılmış, uzak bölgelerinin merkezin heyecanlı çağrılarına cevap veremediği bir ülkeye benzemekte. İnsan bari bayılabilse, olmuyor. Beyin şimdi bulanıklıktan kurtulur gibi oluyor. Açıkça, rahatça ölçebiliyor olup bitenleri. Duyulan acıyı kestirebiliyor, yaşıyor bu acıyı. Bütün acısı, bütün korkunçluğu ile. Her şey şimdi yerli yerinde. Bir aralık şaşırıp bir kenara sinen hayal gücünle ana gücün yine iş başında. Bu ağır ölümü her yanınla izleyeceksin. Radyonun düğmesini çeviriyorlar. Yayınlar ısmarlama sanki. Şimdi tatlı bir kadın sesi geliyor radyodan. Kim bilir dünyanın hangi bucağından, hangi ışıklı, mis kokulu, barış içinde, kaygısız bir salondan geliyor bu ses. İnsanı hayattan nefret ettiren bir şarkı bu. Dünyanın güzelliklerinden, zevklerinden, neşelerinden, böylesine bir istek, böylesine bir kesinlikle konuşan, hayata ve insanoğluna lanetler okutan bir şarkı. Odayı kapayıp gidiyorlar. Bu canavarların yanımda olmalarının ne kadar gerekli olduğunu anlıyorum. Yalnız kalınca toparlanıyorum. Dünyam küçülüveriyor. Koskoca evren bir lokmacık oluyor. Her şey 2 kırık kemik parçasından ibaret. 2 pörsük kol. Gözle görülmeyen bir eğenin eğelediği, ufaladığı 2 kol. Yavaş bir eğeleme. Ağır ağır sesi bile duyuluyor. Bu basit bir duyu sorunu. Dişleri, kulak zarlarını törpüleyen bir acının çıkardığı ses. En ufak sinir parçalarına, en küçük kemiklerine, kanının her damlasına kadar bu acı yayılıyor. Birden yine omuzlarına doğru büzülüyorsun. Omuz mafsallarına toplanıyor bütün gövdenin ağırlığı. Bu ağırlık 1000 kat daha artıyor. Binlerce maymun adamların çevreni sardığını, asılı gövdenin etrafında sarı dişlerini göstererek dans ettiklerini, döndüklerini görüyorsun. Sonra bunlardan biri sıçrayıp omzuna oturuyor. Arkadan bir başkası. Bütün o kıllı yaratıklar birbiri ardınca üzüm salkımı gibi omuzlarından sarkıyor, sarı dişlerini, ıslak diş etlerini göstererek sırıtıyorlar. Bu fazla yükü omzumdan atmak için silkinmek istiyorum. İp geriliyor. Omuzlar artık dayanamıyor. Kendini olduğun gibi güçsüz, boşluğa bırakıyorsun. Artık omuzlarında mafsal diye bir şey kalmamıştır. Dirseklerinde de. Ancak zaman var şimdi. Bitmek tükenmez bir zaman. Acılar dolu bir kaos. Tek değişiklik şu oluyor. Bütün acıların koyulaşıyor, yoğunlaşıyor. Vücudunun mikroskopik bir noktasında, belirli bir noktasında toplanıp saplanıveriyor. Bu acı yoğunlaşmasından patlayacak oluyorsun. Birden bir patlama. Korkunç bir dalga gibi parçalanıyor, uğulduyor. Sular 4 bir yanı çevreni kaplıyor. İnsan böyle bayılır zahir. Uyuşuk kafandan yıldırım hızıyla geçiyor bu düşünce. Ama insan dayanıyor. Kolay kolay teslim olmuyor. Oysa bir bayılma insanı ne kadar rahatlatacak, hafifletecek. Ölüm de. Ölümün beklenişi hiçbir zaman bu kadar tatlı olamaz. Tuhaf bir durum. Sanki sen kendin değilsin de bir başkası. Bir başkasının çektiği acıları izliyorsun sanki. Bir başka birinin boğazlanmasını izlemekten daha korkunç bir şey olamaz. Onu kurtarmaya çalışırken kendini de asılı buluyorsun tavandan. Sonrası yok. Bir çölün ortasında handiyse yırtıcı kuşların koku alıp parçalamaya, canlı canlı yemeye geleceği yan yana asılı 2 gövdeden başka hiçbir şey kalmıyor. Ayaklarının altına rastlayan döşeme tahtaları döktüğün terden sırılsıklam olmuş. Üzerinde tek bir kuru iplik kalmamış. Her şey vücuduna yapışmış. Gözlerinden bile ter akıyor gözyaşı yerine. Vücudundaki bütün ters dokunun damla damla akıp tükenmesi için daha çok zaman gerek. Bitmez tükenmez bir zaman. Bir ürperme kaplıyor her yanını. Her yanın tir tir titriyor. Dişlerin birbirine çarpıyor ateşten. Beynin donuyor. 3-4 günlük zoraki bırakmadan sonra tekrar sigaraya başlayan tiryakininkine benzer bir baş dönmesi geçiriyorsun. İnsan böyle bayılır zahir diye fokurduyor bütün kanın. Hayır diye karşılık veriyor. Hangi derinliklerden geldiği, hangi tecrübelere dayandığı bilinmeyen bir ses. İşte bu an, beynin hariç bütün diğer benliğin tek bir kelime bulup söyleyebilmenin çabasında. Sadece bir kelime, bir hiç, insanı ve hayatı andıracak tek bir kelimecik. Dilin sana yardım edecek durumda değil, gereksiz ölü bir organ. Benim benliğim, yavaş yavaş, uzun uzun, sonsuz bir saygıyla tek bir kelime kekiliyor. Anacığım.